Bir hatıramı anlatmaya çalışıyordum. Bir defasında İran'ın Yezd şehrine gittik. Dedik bir ateş mabedi var buranın. Ateş mabedini de ziyaret edelim. Arkadaşlarla girdik, mabedi gezdik. Sonra kapıya gelince bir tane o ateş mabedinin din görevlisi, Mobit diyorlar ya. Mobit kapıdaydı. Onunla konuşuyorduk. Ona dedim ki, dedim burada Müslümanlarla bir arada yaşıyorsunuz. Müslümanlarla diyaloğunuz nasıl? Müslümanlarla böyle şeyiniz var mı? Fikri münasebetleriniz var mı falan diye sordum. Adam bana dedi ki, dedi biz 1500 senedir Müslümanlardan şikayetçiyiz diyor dedi. Dedim hayrola niye 1500 sene böyle şikayetçisiniz diye. Dedi biz 1500 senedir Müslümanlara diyoruz ki biz ateşperest değiliz. Ateşe biz tapmıyoruz. Ateş bizim kıblemizdir. Ateşe yönelerek ibadet ediyoruz. 1500 senedir bunu söylüyoruz. Onlar hala bize ateşperest diyorlar.
Vatikan'da da bana dedi ki oradaki kardinal, siz bize dedi müşrik diyorsunuz, biz müşrik değiliz dedi. Aynı yani, hiç kimse kabul etmiyor şeyi. Evet. Mekkeliler de vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Vallahi müşrik değiliz diye.
Evet, Muaviye ile Hazreti Ömer'in mücadelesinden söz ediyorduk. Aslında işin aslına bakacak olursak, Muaviye ile Hazreti Ali'nin mücadelesinin gerisinde Suriye ile Irak'ın mücadelesi var. Bakın eski İran'da, az önce bahsettim, Bizanslarla İranlılar arasında bu bölgede sürekli olarak savaşlar oluyor. İranlılarla Bizanslar. Şimdi Hazreti Ali de Küfe'ye gelince, Küfe'de karargah olunca Hazreti Ali ile bu Muaviye'nin mücadelesinde Suriye'li insanlarla Iraklı insanlar, İran kökenli olan bu insanlar Hazreti Ali'nin yanında yer almışlar. Dolayısıyla bunların mücadelesinde o eski mücadelelerin bir devamı niteliğinde kendisini gösteriyor. Tabi aralarında sahabiler de var, Müslümanlar da var. Belki Iraklı olmayanlar da var veya Bizanslı olmayan da var ama esas şey itibariyle, mantalite itibariyle, yığınların bir hareketi olması itibariyle bu yığınlardan birisi Bizanslıdır, birisi Iraklıdır. Ve bu iki zümre birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ve netice itibariyle tabi Hazreti Ali mağlup olunca iktidar şeye geçti, Muaviye'ye geçti ve Emevi iktidarı kuruldu. Emevilerin en önemli vasfı, devletlerinin, siyasetlerinin en önemli vasfı şuubi bir zihniyetle, yani milliyetçilik duygusuyla.
Hocam, internetten bir soru geldi de hasta gelen. Evet. Bir sorayım, yoksa konu dağılacak herhalde. Hazreti Ali'nin Küfe yerleştikten sonra İran asıllı mevalileri yanına aldığını, onlarla beraber Muaviye'ye karşı savaştığını söylediniz.
Evet.
Hazreti Ali'yi terk eden hariciler olarak tarihte yer almış bu hizbin, bu İran asıllı mevaliler olma ihtimali ya da ilişkisi nedir?
Evet, vaka o haricilerin arasında da gene mevaliler vardı. Mevaliler vardı ama hepsi mevali değillerdi. Bunların arasında Müslümanlar da, Arap olan Müslümanlar da mevcut idi. Fakat gene de bu hareketleri en fazla şeyden başlatanlar gene o mevali olan insanlar idi. Evet. Ben devam edeyim şeye. İşte İranlıların bu Hazreti Ali karşısındaki yanındaki mücadeleleri Hazreti Ali'nin mağlubiyetiyle neticelenince İranlılar büyük bir şeye kapıldılar. Emevilere karşı büyük bir yenilgi duygusu içerisinde oldular. Bu yenilgiyi sanki eski İran'da Bizans'a karşı bir yenilmenin bir sonucuymuş gibi telakki ediliyordu. İranlılar kendilerini bu duygu içerisinde buluyor, görüyorlardı. Ve Emevi iktidar, onun içinde Emevi iktidarına karşı kendilerinde bir hınç meydana gelmişti. Hmm. Emevilere karşı bu kadar çok isyan hareketlerini başlatmalarının sebebi işte bu hıncın da bir sonucudur. Tabii Emeviler kendilerini milliyetçi olarak, şuubi olarak
buna milliyetçi mi diyelim, ırkçı mı diyelim hocam?
Vallahi
kendi şahap haklarını
evet, yani Arap ırkçılığı, esas itibariyle Arap ırkçılığıdır. Çünkü yönetimlerinde de, Emeviler yönetimlerinde de devlet yönetimine sadece Arapları alıyorlardı. Arapların dışında Acemleri, onlar öyle ifade ediyorlardı. Yani mevaliyi devlet hizmetinde istihdam etmiyorlardı. Ancak Abbasi devleti kurulduktan sonra devletin yapısının içerisinde çok miktarda İranlı bürokratlar yer aldılar. İranlılar da devlet hizmetlerinde görülmeye başladılar. Daha önceki dönemler, yani Emeviler döneminde öyle devletin hizmetinde İranlılar mevcut değildi. Esas itibariyle Abbasiler zamanında devletin hizmetine girdiler ve onun için Abbasi devletini eski İran devletlerine benzetmeye çalıştılar. Devletin yapısını öyle bir şeye, kalıba sokmaya çalıştılar. İranlı bürokratlar. Ve bu bürokratların sayıları da gayet çoktu Abbasiler döneminde. Hatta o Bağdat'ın kuruluşunda, mesela Bağdat şehrinin inşasında nedir, Tarih-i Bağdat'ın yazarının bildirdiğine göre tamamen İranlı şeyler, İranlı bürokratlar ve İranlı mühendisler şey diyorlardı, çalışıyorlardı Bağdat'ın kuruluşunda. Ve Bağdat şehir olarak inşa edildiği zaman eski İran şehirlerinin geleneğine göre şehir yapılandı, şehre şekil verildi. Yani bir mimari cihetiyle de, şehircilik cihetiyle de Bağdat tamamen İranî bir şehir hüviyetinde teşkil edildi.
Hocam burada bir şey eksik gibi kaldı benim zihnimde. Az önce dediniz ki Muaviye Bizans bürokratlarını kullandı.
Evet.
O Bizans bürokratları Arap mıydı?
Suriye'de Rum olanlar da vardı.
Yani o zaman demek ki, o zaman öyleyse oradaki öyle anlaşılıyor ki Muaviye aslında İran'a karşı bir herhalde İranî unsurları kullanmıyor. Evet. Ama yani Arapçılık var ama yani bürokraside Arap olma şartını.
Tabii. Sonra Emevi sarayları da tamamen Bizans geleneğine göre dizayn edilmiş.
O zaman da Bizans ve İran çatışmasının sebepleri daha da anlaşılabiliyor. Yani siz İranlı olduğunuz zaman bürokraside görev alamıyorsunuz.
Tabii, evet.
O Bizans'tan kasıt Rumlar mı, yoksa Bizans kültürüyle yetişmiş Bizans
kültürden Bizans, bahsedeceğim. Tabii.
Bizans kültürü orada hakim idi.
Araplar yani, değil mi?
Tabii Araplar.
Arap da olur, Rum da olur, hepsi Rum olur, fark etmez. Orada sen bürokrat çalıştırıyorsun Bizans'a göre.
Hatta sarayın, Emevi saraylarının teşkili tamamen şeye göreydi. Yani eski Rum şeylerine göre, geleneklerine göre oluşturulmuştu. Artık öyle oldu ki Arap şeyleri, hani Bizanslarda o Bizanslı bürokratlar, büyük adamlar şöyle yatarak yemek yerler ya. Emevi halifeler de artık koltuğu üstüne yatıyor, yatarak yemek yiyor, oturarak yemek yemiyor.
O noktaya kadar yani.
Tabii o noktaya kadar geldi. Evet, onda da var bilirsiniz, evet. Latinlerde öyleydi. Oturarak yemek yemiyorlar onlar. Yatarak yemek yiyorlar. Emevi halifeler de başlarda yatarak yemek yemeye başladı.
Yani o da bir şey olarak.
Tabii o, evet. Evet.
Hocam, Emevilerde Arap ırkçılığı mı var? Bu Arap ırkçılığına Müslümanlık da ilavesi var mı? Yoksa Müslüman olmasa da adam Arapsa eğer makbul mü?
Evet,
mesela Suriye'de.
Evet, yani Arap olduktan sonra Araplar, bir defa şunu söyleyelim. Araplar İslamiyet'i şöyle değerlendiriyorlar. Daha doğrusu o dönemin Arap milliyetçileri, o şuubi inanca sahip olanlar İslam'ı şöyle değerlendiriyorlar. Diyorlar, biz eskiden çölde yaşıyorduk, hiçbir şeyimiz yoktu, fakirdik, açtık, susuzduk. Ama İslamiyet bizi yüceltti. Biz şimdi dünyanın hakimi olduk. İslamiyet'i bu yönde değerlendiriyor. İslam bize bir takım şerefler kazandırdı. Bize mal, mülk kazandırdı.
Dünyevi bir şey evet. olarak.
Bunu bize veren İslamiyet'tir. İslamiyet'i böyle görüyorlardı Emeviler. Efendim de.
Hocam bu hanımefendi çiçek.
Buyur canım.
Bu İslam tarihinde ordular hiç bahsedilmiyor. Ordu üzerine doğru bir kitap yazılmış değil.
Evet, şeyle. Evet.
İslam tarihinin seyrini büyük ölçüde değiştiren ordulardır.
Ordular, evet.
Ama ordunun mahiyeti hakkında pek malumatımız yok.
Evet.
Mesela Muaviye şeyden izin istemiş donanma kurmak için.
Evet.
Hazreti Ömer'den. Hazreti Ömer men etmiş.
Yani evet, müsaade etmiş. Etmedi. Doğru.
Hazreti Osman izin vermiş.
Tabii. Kurmaya. Evet.
O da zorunlu kimseye askere almayacaksın şartıyla. Kura evet. etmeyeceksin, gönüllü alabilirsen.
Evet.
Bu ordu nedir? Yani bu ya da bir kaynak eser var mı? Bu ordu, İslam'daki ordunun yapısı.
Evet. Bu orduların yapısı İslam'ın ilk dönemine göre söylüyorum. Hazreti Peygamber zamanında da, dört halifeler zamanında da ordu öyle çok düzenli bir şeyi yoktur. Hazreti Ömer olsun, hatta Hazreti Peygamber ihtiyaç duydukları zaman hemen Müslümanlara haber veriyorlardı ve Müslümanların şu iş için bir sefere çıkılacaktır ve Müslümanlar bu şeye katılmaları teşvik ediliyor.
Yani gönüllülük esası var.
Evet, teşvik ediliyor ve bu teşvikle insanlar geliyorlar, şeye katılıyorlar. Orduya katılıyor, askerlere katılıyorlar. Askere katıldıktan sonra doğrudan doğruya kişilerin kabiliyetlerine göre, eğilimlerine göre halifeler veya yöneticiler ordu başkanını kendileri hemen şey diyorlar, kendileri tayin ediyorlar. Mesela Hazreti Ömer bakıyorsun düşünüyor, nasıl bir adam şeydeyim, nasıl bir adamı ordu komutanı yapayım. O kendi şeyine göre, kendi ferasetine göre bir şahsı belirliyor ve onu ordu komutanı yapıyor. Hatta bir ölçüde Hazreti Peygamber de böyle hareket ediyordu. Hazreti Peygamber de bir seçim yapıyordu. Mesela Taif'e bir şeye seriye gönderdiği zaman Taif'e gönderdiği seriyenin başına Ebu Süfyan'ı getiriyor. Şimdi burada Hazreti Peygamber'in bir siyaset güttüğü görülüyor. Birincisi Ebu Süfyan daha yeni Müslüman olmuş. Ebu Süfyan'ın onore edilmesi lazım. Ebu Süfyan'ı şey diyor, Taif'e gidecek olan ordunun başına Ebu Süfyan'ı getiriyor. Bunun bir anlamı daha var. Ebu Süfyan daha yeni Müslüman olduğu için belki o putlara karşı içinde bir muhabbet vardır. Hala bir şeyler duruyordur içinde. Tabi Taif'e gidecek bu ordu, Taif'teki şeyler kıracak, putları kıracak. Bunu doğrudan doğruya Ebu Süfyan'a yaptırmak suretiyle o putlara karşı muhabbeti onun gönlünden silmeyi şey diyor, planlıyor. Yani Hazreti Peygamber'in seçiminde de görüyoruz bir takım düşüncelerin o şahsın ordunun başına veya seriyenin başına gelmesinde rol oynuyor. Hazreti Ömer de böyle hareket ediyordu. Mesela İran'a orduları gönderdiği zaman, Kadisiye'ye gideceği zaman birçok adamlar önerdiler Hazreti Ömer'e. Şu olsun, şu olsun. En sonunda Hazreti Ali üzerinde durdular. Dediler Hazreti Ali olsun, başkomutan olsun. Dedi Hazreti Ali bu acelecidir dedi. Hazreti Ali'yi beğenmedi. Ve sonra kendisi Havazin kabilesinin vergilerini toplamakla görevli olan şey Sad İbni Ebi Vakkas, ordu başkanı olarak Sad İbni Ebi Vakkas'ı daha iyi yöneteceğini düşünerek tamamen Hazreti Ömer'in şeyiyle, seçimiyle, tercihiyle şeye gönderildi. Kadisiye'ye Sad İbni Ebi Vakkas gönderildi. Ordu teşkil böyle oluyor. Hatta bu Emeviler zamanında da bir ölçüde böyleydi. Müslümanlar gönüllü olarak çıkıyorlardı, seferlere katılıyorlardı. Ve bu seferlere katılış bir ölçüde belli bir zaman sonra ganimet elde etme amacına da yönelik olarak düzenleniyordu. Nitekim bunu Ömer bin Abdülaziz'de açıkça görüyoruz bunu. Ömer bin Abdülaziz diyor, artık bu seferler, bu savaşlara çıkışlar ganimet elde etmek amacına yönelik olarak yapılıyor. Allah'ın rızası gözetilmiyor dedi ve bütün hudutlara mektuplar yazdı. Bulunduğunuz yerde yerdeki hükümetlerle anlaşmalar yapın, uygun anlaşmalar yapın ve hudutları boşaltın. Ve ondan sonra hudutlardan askerleri geri çekmeye başladı. Nitekim İstanbul'a giden şeyler de, askerler de Ömer bin Abdülaziz'in bu emriyle orada Bizans'la bir anlaşma yaptılar. İstanbul'da Bizans'la bir anlaşma yaptılar. Orada kurmuş oldukları camiler, müesseseler baki kalmak şartıyla.
Arap Camii şeydeki işte.
Karaköy'deki.
Karaköy'deki Arap evet. Camii o zaman evet.
Evet. Onların muhafazasını garanti almak, altına almak şartıyla İstanbul'daki askerleri geri çekti. Bu tamamen dediğim gibi devleti yönetenlerin, devletin başında olan insanların büyük ölçüde onların tercihlerine göre şey ediliyordu. Ama şeyler zamanında, Abbasiler zamanında yavaş yavaş sabit ordular oluşturulmaya başladı. Hatta bizim Osmanlılarda da ta Yenişehirlerin kuruluşuna kadar belli bir şey yoktur. Ordu teşkilatı yoktur.
Silahlar belli bir sınıfın elinde olamaz değil mi İslam'a göre?
Hayır, tutum hayır. Tabii.
Kendini savunması bir evet. Marka farzdır.
Tabii. Devlet onları silahlandırıyor, sınıfın gönderiyor. Evet.
Olursa zaten o felaketler, Muaviye'yle
evet.
Çatışması.
Tabii. Evet. Şeyde Emevi ve Abbasiler zamanında yeni ordular teşkil edilmeye başladı. Mesela Mu'tasım zamanında Türklerden müteşekkil sabit askeri sınıflar oluşturuldu. Türklerden müteşekkil. Samerra denilen şehir bu maksatla kuruldu. Samerra'yı kurdular. Samerra'ya Orta Asya'dan Türk aileleri getiriyorlardı, oraya yerleştiriyorlardı ve bu Türk ailelerin çocukları orada savaş eğitimleri görüyorlardı ve ihtiyaç duydukları zaman da bunları o bölgelere gönderiyorlardı. Hatta kendi halifeliklerinin muhafızlığı içinde gene bu askerlerden yararlanıyorlardı. Yani Türk askerlerden yararlanıyorlardı. Öyle oldu ki Bağdat'ta büyük bir şehir, Bağdat'ta güvenlik birimleri tamamen o Türk askerlerden teşkil olunmaya başlandı. O zaman o Türkler şehir içerisinde güvenliği sağlayan bu Türk askerleri kollarına siyah bir şey giyiyorlardı. Kolçak giyiyorlardı. Ondan dolayı kolluk karakol.
Kolluk kuvvet ondan dolayı.
Evet, kolluk kuvvetleri.
Ben karakol, diyorum bu kol nereden geliyor?
Karakol lafı oradan çıktı. Kolu kara. Kolu kara.
Karakol. Bak.
Ve bugün hala Araplarda kullanılıyor. Araplar polislerin kaldıkları şurtanın, polislerin ikamet ettikleri yerlere Araplar bugün de karakol diyorlar. O bizim kelimemizdir. Bağdat'ta, Bağdat'ın güvenliğini sağlayan bu karakollardı. Koluna kara kolçaklar giyen Türk askerleriydi.
Kızılbaşlı.
Evet. Ve tabii ki bu dönemde Abbasilerin bu devrelerinde bu Türk askerlerinin büyük hizmeti olduğu için Abbasi halifeliğinin muhafızlığını yapıyorlar. Bu muhafızlığı ve sonra savaşlara, hudut boylarına bu Türk askerleri gönderiyorlar. Türk askerlerinden büyük ölçüde yararlanılıyor ve bu dönemde bakın dikkat ederseniz bu dönemde Türklerin faziletlerine dair yüzlerce hadis üretilmiş. Türk askerlerinin faziletlerine dair. Hatta Cahiz, meşhur Cahiz, Fezailül Etrak diye bir kitap yazmış. Türklerin faziletleri. Hazreti Peygamber'in lisanından, Hazreti Peygamber'in sözüymüş gibi, Türkleri metheden, Türkleri öven yüzlerce hadis üretilmiş. Bizim bir arkadaş var, Allah işini rast getirsin. Hadis kitaplarını taramış, Türkleri öven 600 tane hadis tespit etmiş.
Fatih ile alakalı o cümleden değil mi? Fatih.
Evet.
İstanbul'un.
Tabii onlar hepsi.
Evet. İstanbul'un fethi ayrı.
Ayrı mı?
Yok o şeyde. O
sahih hadis.
Latuftahan Konstantiniyye var ya.
Fatih ayrı yok.
Şeyde.
Fethedeni övüyor.
O Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde var. Bu şekilde hadisler ürettiler. Fakat daha sonraki dönemlerde, daha sonraki yüzyılda Araplar Türk askerlerden, Türk polislerden hoşnut olmamaya başladılar.
O zaman da hadisleri geri mi aldı?
O zaman bu sefer aleyhinde, Türklerin aleyhinde üretilmiş hadisler var. Evet, onu da yapan bir adam var. İlhan Arsel vardı, şimdi Amerika'da yaşıyor. İlhan Arsel de Türklerin aleyhinde varid olmuş hadisleri topladı. 250 tane hadis bulmuş.
Zekeriya kitapçısı o kitaplarını bize getirdi, bu içeride var. Evet.
Onu orada da diyor mesela okutuldu Türkiye ve levkane Ebuke. Babam da olsa
Türk öldürür. Sen de Türk o zaman bana... Türk ölüyorsun, kendini de öldürmen lazım. <Evet.
gülüyor> buna benzer yüzlerce hadisler üretiliyor.
Her şeylerde fıkıh kitaplarında Türkler yerilir fıkıh kitaplarında,
evet.
Yani.
Evet.
Türklerin lehine
yeriliyor mu?
Tabii yerilir fıkıh kitapları.
İşte o
o dönemde yazıldı.
Tedvin edildiği dönemler. Evet.
Yani kötü örnek olarak verilir Türkler.
İşte bu, evet, önce bir hizmet görüyorlar, devleti koruyorlar.
İnternetten gelen sorular.
Devleti himaye ediyorlar. Bu düşüncelerle onları methedilirken daha sonraki dönemde Türklerin tavırları, yaşayış biçimleri Arapların hoşuna gitmemeye başlıyor. Sonra tabii bu şeyde oldu. Sonra Türkler bu sefer büyük bir nüfus sahibi olunca belli şahısları belli makamlara, hatta halifelerin seçiminde dahi Türklerin rolü olmaya başladı. Belli bir şehzadeyi, belli bir adamı halife yapmaya çalışıyorlar. Bu yönde iradelerini koyuyorlar, onu halife yaptırıyorlar. Dolayısıyla Türklerin bu tür uygulamaları Arapların hoşuna gitmemeye başladı. Ve bu sefer Türklerin aleyhinde hadis üretmeye koyuldular.
Hazreti Ömer'in Hazreti Halid bin Velid'i görevden alması sebebi ne olabilir?
Halid bin Velid bir takım hatalar yaptı. Mesela daha yaptığı ilk hatalardan birisi, o Necran'a giderken, Yemame'ye giderken yolda bir takım adamları, o isyancıları, mürtetleri topladı. Onları yaktı. Evet. Bunları bir odaya doldurdu. Odayı ateşe verdi, bunları yaktı. Bu duyulunca şeyde büyük bir dehşet duygusu meydana geldi Medine'de. Halid İbni Velid adamları diri diri yakmış. Ve hemen şey gönderdiler arkasından, elçi gönderdiler, haberci gönderdiler. Yakmakla cezalandırmak Allah'a mahsustur. Bir daha böyle bir davranış içinde bulunmaması yönünde Halid İbni Velid ikaz edildi. Sonra bu yalancı peygamberlerin isyanlarını bastırdı. İran hududuna gelince isyancılar İran topraklarına geçtiler. Halid İbni Velid, bakın, bir başka devletin, İran Sasani İmparatorluğu'nun topraklarını ihlal etti. Merkezden izin almadığı halde İran topraklarına girdi. Geldi Basra'yı işgal etti.
Siyasi sıkıntı meydana getirdi,
evet,
yani.
Bir başka devletin topraklarını ihlal etme suçunu işlemiş oldu.
İstersen Hazreti, devam edelim. Bu sabahki sohbette bunlar anlatıldı. Bunlar, yani. Siz onu internetten görebilirsiniz.
Evet. Evet, böyle olaylar ceryan ediyordu. Nerede kaldık ben? Şey diyecektim. Yok, geri geldik de onlar konuşurduk.
Emevilerin askerleri, kurumları Bizans'ta.
Şeyin üzerine duruyorduk. İranlılar Bizans, Abbasi devletini eski İran devlet yapısına göre dizayn etmeye başladılar. Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu az önce demiştik, İbn-i Mukaffa mesela Siyer-i Mülukil Acem adlı kitabı Ebu Cafer Mansur'a verirken, Ebu Cafer Mansur'a takdim ederken burada da şu mesajı veriyor Ebu Cafer Mansur'a şu mesajı veriyor. Bak devletini bu prensipler dahilinde yönetmelisin. Devletine şöyle bir şekil vermelisin. Ve nitekim işte o istikamette, o paralelde gidilince bir süre sonra devlet artık kendisini eski İranlıların, bürokratların anlayışına uygun bir devleti yapılandırma cihetine gidiyorlar.
Yani artık Allah adına hareket edebilen.
Evet, tabii. Ve şey az önce de dedim, Abbasi halifeliğini, halifelik kurumunu daha doğrusu ilahi bir kurum haline getirdiler.
Zillullahi fil artaşı.
Eski İran'daki şahlar hani masumdu ya, Allah'ın ferri yezdani onların fıtratında bulunuyordu. Böyle bir ilahi yapıları vardı. İşte Abbasi halifelerine de böyle bir şekil verdiler. Abbasi halifeler de artık Allah'ın gölgesidir. Yeryüzünde Allah'ın gölgesi şeklinde tesmiye ettiler. Ve böylece devletin yapısına İrani bir şekil vermeye çalışıyorlar.
Yani devlet din üzerinde hakim hale evet. gelmiş oluyor.
Bermeke oğullarını söyleyen vezir yaptılar. Vezirlik müessesesini kuruyor. Bizde vezir kelimesi Kur'an'daki vezir olduğu düşünülür. Fakat esas itibariyle düşünülürse bu kelimenin de şeyi aslı avestai bir kelimedir. Kizirdir o. Vezir değil de kizirdir. Sonra kizir kelimesi Arapçadaki vezir kelimesiyle telebbüs etti. Onun elbisesini giydi ve şey oldu. Fakat esas itibariyle bu düşüncenin ortaya çıkması kizirdir.
Kizir ne demek?
Kizir yardımcı demek. Vezir demek yani.
Tamam.
Şeyin şahın yardımcısı. Ah, Kiziroğlu Mustafa'yı iyi söyledin. Kiziroğlu Mustafa Bey işte o kizirdir. Bu avestai bir kelimedir. Sonra Abbasilerin saray teşkilatı. Abbasilerin bizim şeyde nedir? Klor Kahan'ın da ifade ettiği gibi Bağdat'ta o İran Abbasi saraylarının teşkili tamamen İrani geleneklere göre dizayn edilmişti. Saray teşrifatçılığı bu son derece önemlidir. O saray teşrifatçılığı bürokratların yetiştiği bir yerdir. Saray teşrifat sistemi içerisinde onlar yetişiyorlar. Görgüleri, görenekleri saray içindeki davranışlardan o görgü göreneği ediniyorlar. Dolayısıyla bu saray teşkilatını İrani bir anlayışla dizayn edilince dolayısıyla Abbasi saraylarında yetişen insanlar İrani bir bürokrat gibi davranmaya başlıyorlar. O alışkanlıkları ediniyorlar.
Haciplik öyle bir eğitim. Haciplik o zaman mı başlıyor?
Haciplik evet tabi. Bu şeyler ne der? Saraydan yetişen insanlar tabi aynı zamanda bunlar başka yerlere yönetici olarak gönderiliyorlar. Tayin ediliyorlar. Tabi bu saraydan çıkmış insanlar başka yerlere gittikleri zaman da oralardaki teşrifat usullerini de taşra teşrifat usullerini de gene bu merkezden alıyorlar. Özellikle Bağdat'tan alıyorlardı. Bu arada şunu da hemen söyleyelim. Abbasilerde Harun Reşit ve Harun Reşit'in oğulları ilme de açık insanlar olduğu görülür. Bunlar bu dönemde hızlı bir şekilde başka yabancı kültürlere yöneldikleri görülür ve yabancı kültürlerin özellikle Yunan kültürü, Süryani bürokratlar, Süryani ilim adamları, fikir adamları Abbasi halifeliği tarafından himaye ediliyor ve bunlara eski Yunanca eserlerin tercümesi yaptırılıyor şeylere. Bu Süryani bilim adamlarına. Ve bu iş o kadar ilerliyor ki sonunda Harun Reşid'in oğlu Me'mun Beytül Hikme'yi kurdular. Bu Beytül Hikme çoğunluğu Süryani ilim adamlarının hizmet gördüğü bir müesseseydi. Ve bunların yaptıkları hizmetler de doğrudan doğruya Yunanca'dan kendi dillerine, Süryanice'ye tercüme edilmiş olan eserleri bu sefer Arapça'ya tercüme ediyorlardı. Süryaniler biliyorsunuz Sami ırkından bir kavimdir. Dilleri de Arapça'ya yakındır.
Çok yakın.
Dilleri de Arapça'ya yakın olduğu için bu eserleri kolaylıkla Arapça'ya tercüme edebiliyorlardı. Bu bakımdan bu yönde Süryaniler yoğun bir şeye tabi tutuluyordu.
Hocam bu memurun yetişme şekli de çok ilginç.
Evet, evet.
Nasıl bu Berk'te?
Horasan'da yetişti. Yani Horasan bölgesindeki kültürel muhitten gelen bir şehzadeydi. Nitekim şeye geldiği zaman, halife seçildiği zaman Memun'un yaptığı en önemli şeylerden birisi ilk defa İran dinlerine ilgi duymaya başladı. Başka kültürlere de ilgi duyuyordu vaka. Fakat Memun eski Zerdüştî kültürüne, Zerdüştî dinine ilgi duyuyordu. Bu ilgisinin sonucu olarak İranlı din görevlerini, yani ateş mabetlerinin ateş mabetlerinde hizmet gören Zerdüştî din görevlilerini topladı. Onlara kitaplarını, mukaddes kitaplarını tercüme etmelerini, Arapçaya tercüme etmeleri yönünde emir verdi onlara. Nitekim bir grup muhabitler, Zerdüştî din görevlileri Memun'un bu isteği üzerine mecusiyet hakkında bir rapor niteliğinde olan bir kitap düzdüler. O şeyde Avesta'yı tanıtıyor o raporlarında. Avesta hakkında bilgi veriyorlar. Sonra Mecusi dininin esasları üzerinde temel bilgileri şeye veriyorlar. Bu kitabın adı da zaten bu kitap şeyde mevcuttu. Pehlevice'de mevcuttu. Pehlevice'deki adı Bündahışn. Bündahışn adındaki kitabı bir nevi tercüme etmişler ve Memun'a rapor olarak bunu takdim etmişler. Bündahışn temel bilgiler anlamına geliyor. Yani mecusiliğin temel bilgileri, akaid esasları ve ameli esaslara dair bir kitap meydana getiriyorlar ve bunu Memun'a sunuyorlar. Memun bu anlamda başka kültürlere de ilgi duyuyordu. İşte bu ilginin sonucudur ki o Beytül Hikme'yi Memun kurdu. Memun'un bu Beytül Hikme'yi kurmaktan maksadı da başka kültürlerin eserlerini, bilgilerini Arapçaya kazandırmaktı. Nitekim bu çalışmalar cümlesinden olarak İskenderiye Mektebi'nin şeylerini de İskenderiye Mektebi'nin ürünlerini de aynen, Arapçaya tercüme.
Efendim? Kütüphanesini mi?
Kütüphanesinden gelen şeyleri bazı tıbbi özellikle.
Belk'ten de bir kütüphane getirdi mi?
Tabii Belk'ten de bir takım şeyler. Daha çok Hindistan'dan geldi.
Bir kütüphane getirmiş
evet,
değil mi?
Kitap tabii. Bazı kitaplar Hindistan'dan geldi. Mesela Panchatatra. Panchatatra Hicri 150 yılında, 151 yılında Arapçaya tercüme edildi. İbrahim el-İsfezari adında bir zat Panchatatra'yı Hintlilerde matematikle ilgili, geometriyle ilgili bir kitaptır. Bu kitap o zaman Arapçaya tercüme edildi ve bu kitabın tercüme edilmesiyle matematikteki o desimal sistem Arapçaya intikal etti. Onlu sistem var ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ve 0. 0 da böylece o kitap vasıtasıyla Araplarca bilinir oldu, tanınır oldu. Evet, burada esas İran kültürüyle ilgili olarak söylemek istediğim şey şudur. Şimdi geçen dersimizde anlatmıştım. Müslümanlar İran'ı fethettikleri zaman çok sayıda İranlı şeyler, din görevlileri efendim kitaplarıyla birlikte bunlar deniz yoluyla Umman Denizi sahillerinden Hindistan'a göçtüler. Şimdi İranlıların Abbasiler döneminde bir varlık olarak ortaya çıkmaları ve devlet üzerinde nüfus sahibi olmalarından sonra Hindistan'daki dindaşlarıyla da, İranlılar vatandaşlarıyla da diyelim, onlarla da irtibat kurmaya başladılar. Ve Hindistan'dan İranlı din görevleri Hindistan'a gitmiş olan bazı bilgilerini, kitaplarını gidip Hindistan'da onları öğreniyorlardı. Ve adeta Hindistan İranlıların tahsil yeriydi. İranlı ileri gelen aileler çocuklarını gönderiyorlardı Hindistan'a. Hindistan'a gidiyorlardı, orada mecusiyeti öğreniyorlardı. Çünkü mecusilerin kutsal kitapları o İran'dan kaçan kişiler tarafından Hindistan'a götürülmüştü. Gidiyorlardı, orada tahsil görüyorlardı. Dinlerinin esaslarını, hatta mukaddes kitaplarını orada öğreniyorlardı. Onun için tasavvufçular bunu pek bilmezler. Söylediğimiz zaman da kızıyorlar. Birçok mutasavvıflar, o dönemi birçok mutasavvıfları Hindistan'da tahsil görmüş de gelmişlerdi. Mesela Hallacı Mansur öyledir. 4 sene Hindistan'da kaldı, orada mecusiyet öğrendi. Eski dinlerini, İslam'dan önceki dinlerini yeniden öğrenmeye çalışıyorlar.
En son Halid Bağdadi de Hindistan'a gitti de rabıtayı o şekilde tabii, getirdi. Evet. Onların meditasyonunu.
Seyyid Ahmet Rufai, o da Hindistan'a gitti. Hindistan'da tahsil gördü geldi.
İşte burada asıl bir şu mesele ortaya çıkıyor. Bu İranlılar kendi kültürlerini kaybetmişler. Karşı konulmaz bir şekilde Müslümanlar hakimiyet kurmuş. O zaman Müslüman din alimi görüntüsü içerisinde
kendi eski dinlerini
getirmişler ve hakikaten de bugün bizim çok saygın gördüğümüz bazı ulema aslında üzerine az bir şey yapsan alt taraftan çıkar.
Evet.
Bir zerdüşkün adamı çıkar.
Tabii. Şeydir yani tasavvuf yoluyla, onlar İran gnostisizmi diyorlar. Tasavvuf yoluyla İslamiyet'ten de bazı unsurları almak suretiyle kendilerine göre İslam'ı da yorumladılar ve yeni bir din anlayışı meydana getirdiler. Bu din yarı yarıya Müslüman, yarı yarıya eski mecusiyeti ihtiva eden şeylerdi.
Nasıl yorumluyorsunuz hocam? Mesela bu açıdan işte Mevlana kendi kitabı için diyor ki bu Allah'ın kitabıdır. Evet. Bu işte hakikatleri bilmede dinin asıllarıdır. Bu ifade mecusilere ait bir ifade midir? Yani evet, şimdi Müslümanlarda böyle bir ifade olmaz.
Tabii tamamen bu şeydir. Yani mecusi bir söylemdir.
Yani çünkü din nasıl Kur'an-ı Kerim. Kur'an nasıl levh-i mahfuz. Levh-i mahfuzun aslı Allah-u Teala. Evet. Doğrudan doğru Allah'ın sözüdür. Tabii. Zaten arkasından da hemen diyor ki bu Allah'ın en büyük fıkhıdır diyerek açıklık getirmiş.
Tabii. Hatta Mesnevi'nin içinde daha şeyli beyitler var. Diyor ki Mesnevi-i maz-ı Kur'an berterest her ki guyet nist-i Kur'an ankarest. Diyor benim Mesnevi'm Kur'an'dan daha yücedir. Benim mesnevime Kur'an demeyenler eşektir. Böyle bir şey kullanıyor.
Şimdi şeyde mesela Said Nursi de diyor ki bu kendi kitapları için bunlar diyor Kur'an'ın mertebeyi arşisinden alınmadır. Kur'an'ın alınma demiyor.
Evet.
Kur'an'ın alınma demiyor.
Evet.
Kur'an'ın mertebeyi arşisinden alınmadır diyor. Arştaki yerinden alınmadır diyor. Kur'an'ın geldiği yerden alınmıştır diyor. Kur'an'dan demiyor.
Evet.
Efendim? Tabir kullanmıştınız. Tanrı'dan gelmek.
Huda.
Beşine bir şey daha eklemiştiniz.
Huda'ay. Kendiliğinden olan. Kendiliğinden. Allah'ı öyle ifade ediyorlar.
Vacibül vücut manasında.
Evet.
Kendiliğinden geldi.
Şimdi şöyle bir hikaye var. Bunu Eflaki anlatıyor menakıbnamesinde. Tabi bu şeyi anlatırken de Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'den anlatıyor. Diyor bir defasında Sultan Veled anlatıyor. Diyor bir defasında hücremde oturuyordum. Dostlardan birisi geldi diyor bana dedi ki Hazreti Mevlana bu Mesnevi'ye niye Kur'an demiş? Başkaları bu fıkıhçılar buna itiraz ediyorlar. Biz de savunamıyoruz bunu karşına. Keşke Mevlana Mesnevi'ye Kur'an demeseydi diyor. Diyor babam içerideydi, babam duydu onu söylediklerini. Diyor geldi oraya, geldi bizim yanımıza. Diyor o adama dedi ki, ey har, Çera Kur'anist. Ey eşek. Niye Kur'an değil? Ondan sonra diyor dedi, ey sek. Çera Kur'anist. Ey köpek. Niye Kur'an değil? Mesnevi niye Kur'an değil? Bir üçüncü söz daha söyledi. Diyor dedi, ey mader kahpe. Çera Kur'anist. Ey anası Rus bu. Niye Kur'an değil diyor dedi. Fakat diyor giderken dedi ki mesnevi mazı Kur'an berterest. Bizim mesnevimiz Kur'an'dan da yücedir. Dedi ve gitti diye. Şimdi bunu Sultan, Mevlana'nın oğlu Sultan Veled anlatıyor.
Hatta, mesela şimdi Gazali'nin şeyinde El-Munkidu Minat Dalal'da söylediği bir söz var. Diyor ki peygamberler bilgilerini melekten alır, biz doğrudan Allah'tan alırız. Evet. Bu da aynı evet, şey tabii, olmuyor aynı. Mu yani? Aynı ifade. Evet.
Yalnız Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin düşünce tarzı şöyledir. Bu düşünce tarzı Mesnevi'nin o ney Mesnevi'sinde, ilk Mesnevi'sinde de ifade ediliyor. Yani Mevlana ve Şems-i Tebrizi diyorlar Allah bize hulul etti. Allah bize hulul edince biz Allah kesiliveririz. Ve ondan sonra sözümüz Allah'ın sözü olur. Gördüğümüz Allah'ın gözü olur. Kulağımız Allah'ın kulağı olur. Sözümüz Allah'ın sözü olur. Dolayısıyla bu mantalite içerisinde, bu düşünce tarzı itibariyle dolayısıyla diyor benim sözlerim de Kur'an-ı Kerim'dir. Allah benim içime girdi. Allah bana hulul etti. Ben artık Allah'ın sözünü söylüyorum.
Zaten şeyde var, bu tarikatlarda var.
Tasavvufta var bu.
Tabii. Tasavvufta var. Yani evet. Şeyh Allah'ın kapılarından bir kapıdır.
Evet.
Yani mesela.
Evet. Evet. İşte böyle bir anlayışın sonucu olarak Mesnevi'nin mukaddimesini yazarken de buna göre yazmış. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i nasıl tarif etmişse Kur'an-ı Kerim'de bütün o sözleri Mesnevi için kullanıyor.
Burada mıydı o kitabı?
Mesnevi mi arıyorsun?
Ne, siz bir şey yapın ben getiririm hocam.
Evet.
Mesnevi.
Evet.
Değil o değil. Benim odamda.
Tabii canım. Tabii canım.
O da o zaman çıkmıştır herhalde.
İşte El Halifetu Zillullah min Ard. Öyle olunca evet bu Abbasiler döneminde ortaya. Evet. Yok. Evet. Emeviler zamanında da halife kelimesi yoktu. Emirül Müminin deniliyordu. Halife tabirini ilk defa Abbasiler kullandılar.
Ayetlerdeki halife onların kastettiği anlamda değil.
Evet, tabi. Tabi, evet.
Halife yaratacağım tabiri
ayetlerde. Evet, tabi, tabi. Ben öyle ifade etmiyorum. Benim şeyime göre o ayette Estağfirullah. İnni ca'ilun fil ardi halife. Sözü var ya. İnni ca'ilun fil ardi halife. Bunu bizim eski müfessirler Cenab-ı Allah dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife yani vekil yaratacağım. Bütün müfessirler genellikle %90 itibariyle bunu böyle yorumlarlar. Cenab-ı Allah insanı yaratacağı zaman yeryüzünde halife yaratıyorum. Yeryüzünde vekil yaratıyorum.
Yalnız hocam burada büyük bir yanlış var.
Evet.
Mesela Allahü Teala hiç kimsenin kendi vekili olmasını açık bir şekilde kabul etmiyor. Evet. Peygamberimize diyor ki Estağfirullah ve ma ente aleyhim bi vekil.
Evet.
Sen onların üzerinde benim vekilim falan değilsin.
Evet tabii.
Vekil dendiği zaman ister istemez şirk devreye evet. girer. Şirkten kurtulmak mümkün değil.
Evet.
Dolayısıyla halif kelimesi şeydir, ismi faildir. Fail veznindedir.
Fail veznindedir.
İsmi fail de olabilir, ismi meful de evet. olur. İsmi fail olmaz çünkü önceden halife olacağı bir şey. O zaman ismi meful, mahluf yaratacağım. Yani öyle bir varlık yaratacağım ki arkasından gelen onun yerine geçmeye çalışacak.
Ben şöyle ifade
ediyorum. Kan da ondan dolayı dökülüyor. O onun yerine geçmeye istediği için kan dökülüyor.
Ben şöyle ifade ediyorum. Half kelimesinin iki kök manası var. Birisi half, arkasından gelen. Birisi de hulf. Muhalif olan. Orada Cenab-ı Allah bu kelimeyi hulf manasında kullanıyor. Muhalif bir varlık yaratacağım. Allah'ın meşiyetine, Allah'ın kanunlarına muhalefet eden bir varlık yaratacağım.
Edebilen
bir varlık yaratacağım.
Belki.
Cenab-ı Allah onu
da farklı biliyorum.
Onu ifade ediyor.
Farklı biliyorum. Bak şuradan şunu okuyayım istersen. Evet. Mesnevi'nin
mukaddimesi.
Bu Mesnevi kitabıdır. O ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada dinin asıllarının asıllarıdır. Mesela bu ifadeyi Şah Veliyullah Dehlevi sünnet için kullanıyor.
Evet.
Enteresan işte. O da Hindistan'dan şey yapıyor. O Allah'ın en büyük fıkhıdır. Allah'ın en aydınlık yoludur. Allah'ın en açık delilidir. Böylece tamamen Allah'ın sözü haline getiriyor. Çünkü Allah Mevlana'nın vücuduna girmiş. Evet. Dolayısıyla Mevlana konuşmuyor, Allah konuşuyor.
Allah konuşuyor, evet.
Oradaki mantık bu.
Said Nursi'nin de ona benzer sözü var mı? İlham diyor herhalde.
Yok, ona açıkça o şekilde sözü var. Said Nursi de diyor ki...
Bana, evet.
Şimdi bu tarikatçılar aracılık ve şirk kitabı getirdim. Said Nursi'nin. Said Nursi diyor ki bu... Kur'an'ın alındığı yerden alınmadır diyor.
Allah'ın vücuda girmesi olayı mecusilik denmiyor.
Mecusilik tabi. Mecusilik de akidedir. Onun inançları böyledir. Yani ben sabahleyin de söyledim. Hallacı Mansur'un enel hak demesi mecusilik bir mecusi açısından en güzel sözdür.
En üst mertebe. En üst mertebe.
Bundan daha güzel bir söz olmaz. Mecusi anlayışa göre bundan daha güzel söz olmaz. Keza Bayezid-i Bestami demiş ki ma fi cübbeti sivallah. Cübbemin içinde Allah'tan başka nesne yok. Yani benim varlığım tamamen Allah kesildi. Bu mecusi söylemdir. Mecusi bir ifadedir. Mecusiliği anlatıyor. Kendi inancını söylemleridir bu.
Hocam peki şu ne söylemidir? Açmayı aklımdan bile geçirmediğim bir sırrı açmaya mecbur kaldım. Şöyle ki, evet. Risale-i Nur'un manevi kişiliği ve onu temsil eden has şakirtlerinin manevi kişilikleri ferit.
Evet.
Ferit makamıyla şereflendikleri için onların üzerinde ne bir ülkenin kutbunun ne de zamanının büyük bölümünü Hicaz'a geçiren Kutb-ı Azam'ın yetkisi vardır.
Evet.
Ne demek ferit makamı?
Birlik makamı. Yani. Birleştirilen.
Ferit makamıyla evet. Şereflendikleri için. Ferit makamında kim olur?
Bilmiyorum.
Kim? Ferit kimdir hocam?
Ferit Cenab-ı Allah'ın şey.
Cenab-ı Hak da başkası tabii. Değil. Bu da Said Nursi'nin sözüdür.
Evet, netice olarak şu çıkıyor ortaya. Tarih boyunca İslam'ın hangi yönlerden kirletildiği, bulanıklık yaratıldığı bu şekilde ancak takip edilebiliyor. İslam'daki...
Felsefe çok önemli. Felsefenin rolü çok değil mi bu
şey? Evet. Evet. Yani felsefi...
Sapık,
evet. Yalnız muhterem felsefe, orta çağda felsefe bugünkü manada değildi. Orta çağda felsefe dediğimiz zaman matematik, fizik, kimya, geometri bunlar felsefedir. Astronomi, felsefe bunlara deniliyor. Ama bugünkü günümüzde felsefe bu değil. Dolayısıyla orta çağda felsefe çok önemlidir.
Tabii felsefe ilim demek o zaman.
İlim, evet.
Yani bugünkü manada değil.
Tam anlamıyla.
Bugünkü manada mesela... Gazali'nin felsefeye karşı çıkmış olması doğrudan doğru ilme karşı çıkmış olmasıdır ve orada matematiği örnek vererek karşı çıkıyor.
Tabii. Başka matematiği örnek veriyor
orada.
O matematik olsa da olur, olmasa da olur.
Ya, matematiğe güvenmem diyor.
Tabii.
Ben diyor Allah'tan doğrudan aldığım bilgilere güvenirim.
Yani genel ilimlermiş anlamı felsefe o
zaman. Evet.
İlim yani. İlim.
Tabii.
Bakın mesela Said Nursi'nin sözü. Şualar birinci şua. 24. ayet ve ayetler başlığı altında geçen şualar birinci şua not alıyorsanız 24. ayet ve ayetler Kur'an'ın gizli gerçekleri Risale-i Nur ile birlikte bize iniyor. Nüzul ediyor. Peygamber devrinde Kur'an'ın vahiy suretiyle inmesi gibi her asırda Kur'an'ın arştaki yerinden ve manevi mucizesinden feyiz ve ilham yoluyla onun gizli gerçekleri ve gerçeklerinin kesin delilleri iniyor. Kur'an'ın gizli gerçekleri iniyor. Kimsenin bilmediği şeyler. Kesin delilleri iniyor. Bir başka sözü. Bu nerede geçiyormuş? Şualar birinci şua. Cilt bir, bu şey, iki ciltlik bir baskı var. Orada sayfa 833'te. İki ciltlik şey, Yeni Asya Yayınları'nın bastığı kitap. Oradan alınmış. Risale-i Nurlar ne doğunun kültüründen ve ilimlerinden, tabi sadeleştirilmiş şeklinde okuyorum, ne de batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. O gökten inmiş Kur'an'ın doğunun da batının da üstünde olan arştaki yerinden alınmıştır. Kur'an'dan değil. Bir başka sözü, Risale-i Nur denilen 33 adet söz, 33 adet mektup, 31 adet lemalar bu zamanda Kur'an'daki ayetlerin ayetleridir. Yani Kur'an'ın delilidir. Kur'an delile muhtaç. O delil de Risale-i Nur oluyor. Haşa. Kur'an ayetlerin ayetleridir diyor. Ayetlerin ayetleridir diyor. Bak bir anlaşılmamıştır diye açıklıyor. Yani onun gerçeklerinin göstergeleridir. Yani Kur'an'ı ispatlayacaksan Risale-i Nur da ispat. Risale-i Nur'a Kur'an'dan delil getirme. Risale-i Nur'u Kur'an'a delil getireceksin. İş tersine dönmüş yani. Onun hak ve hakikat olduğunun kesin delilleridir. Daha da açıyor.
Yani iki cümle nefi mahfuzu şart ediyor. O iki cümle öncesi.
Tabii öyle, oradan alınmıştır.
Evet.
O zaman. Kur'an ayetlerinde yer alan inançla ilgili gerçeklerin gayet kuvvetli belgeleridir. Dolayısıyla Kur'an'ın pabucu adama atılmış oluyor bu ifadelere göre haşa.
Evet.
Mesela bir başka şey diyor ki Hazreti Cibril Sekine adıyla bir sayfada yazılı İsmi Azam'ı peygamberimizin yanında Hazreti Ali'nin kucağına düşürdü. Hazreti Ali diyor ki ben Cebrail'in şahsını yalnız gökkuşağı şeklinde gördüm. Sesini işittim, sayfayı aldım, bu isimleri içinde buldum. İsmi Azam'dan bahsederek bazı olayları anlattıktan sonra diyor ki dünyanın başından kıyamete kadar ilimler ve önemli sırlar bize tanıklık derecesinde açıldı. Kıyamete kadar bütün ilimleri şahit gibi biliyor, gözünün önünde biliyor. Kim ne derse, ne sorarsa sorsun, sözümüzden şüpheye düşenler zelil olurlar. Dolayısıyla burada asıl bunu yazmasının asıl sebebi Said Nursi Hazreti Ali'nin o zaman haber verdiğini söylemeye çalışıyor.
Evet.
Yani bunlar o eski geleneğin şeyi, devamı.
Evet. İşte bir şey değil.